Ayrım 8.
O anda cehennemden çıkıp gelen bir ölüm zebanisiyle karşı karşıya bulunduğuna samimiyetle inanıyordu Zahit. Söz konusu olan Kendall'ın yazısıydı. Roma'da, Kolosyum'da, imparatorlarının önünde ölüm kalım savaşına girişen gladyatörlere benziyorlardı. Bu savaştan en çok bir kişinin sağ çıkması mümkündü. Kurtuluş ancak böyle bir kanlı bir çarpışmadan zaferle çıkabilene bağışlanacaktı. Yüzünde çirkin, çarpık bir gülümseme belirdi. Bir adım daha attı. Kedi tıslayarak duvar boyunca sürünmeye koyulmuştu. Ağır, sessiz, bunaltıcı bir kovalamaca başlamıştı şimdi aralarında. Farkında olmadan mutfağın içinde 180 derece dönerek yerlerini değiştirdiler. Bu kovalamaca belki hiçbir zaman belirli bir sonuca ulaşamayacaktı. Ansızın mutfağın bahçeye açılan kapısının yanında duran uzun saplı tavan süpürgesi ilişti Zahit'in gözüne. Görerek değil, adeta hissederek yakaladı süpürgenin sapını. Kedi düşmanının eline geçen silahın ne kadar korkunç olduğunu hissederek yeniden ve yılgın bir sesle miyavladı. Kovalamaca şimdi daha hızlı, daha öfkeli bir ritimle devam ediyordu. Şimdi gene yerlerini değiştirmişlerdi. Aralarındaki açıklık santim santim kısalıyordu. Bulaşık musluğunun altındaki boşluğa sığınmıştı hayvan. Soluk soluğa bir an durup tekrar tekrar bakındılar birbirlerinin yüzlerine. Burada ne olacaksa olacaktı artık. Bütün gücüyle süpürgeyi havaya kaldırdı, kedi sıçradı ve aynı anda arkasında duvara dayalı duran çamaşır leğeni büyük bir gürültüyle devrildi, hayvanın üstüne kapaklandı. Dört yanı kapalı mutfağın içinde devrilen leğenin gürültüsü, kedinin bahtsız haykırışlarına da karışarak tüyler ürpertici bir tınlamaya yankılandı. "Şimdi seni ele geçirdim," diye bağırdı o zaman. Boğazını tıkalayan zevkli bir öfkeyle. Her yanı bu beklenmeyen zaferin heyecanı içinde titriyordu. Yüreği deli gibi çarpıyordu. Bu anın tadını sindire sindire çıkarmak ister gibi bir süre bekledi. Leğeni kımıldatmaya çalışan kedinin debelenişlerini görmüyormuşçasına kinli fakat hoşnut bir gülümseme belirdi dudaklarında. Sonra hırsla atıldı. Yerde sürüklenen leğenin üstüne abandı. Bunun ne demek olduğunu anlamış mıydı hayvan acaba? Bir an kesilmişti sesi. Sonra yeniden fakat bu kez yalvaran, sızlanan, acımasını dileyen bir sesle inlemeye, çırpınmaya başladı. Farkında olmadan dişlerini ve yumruğunu sıkmıştı. Ağzından salyalar akıyordu. Gözleri kanlı ve şiş, yuvalarından fırlamış gibiydi. Ayağının altında zaman zaman koca gövdesinin bütün ağırlığını alt edecekmiş gibi güçlü direnişini duyuyordu hayvanın. Olanca kuvvetiyle, ağırlığıyla abanıyordu leğenin üstüne. Leğenin sırtı basıncının etkisiyle içeri doğru eğilmişti. Orada öylece ne kadar beklediğini bilmiyor. Aydınlık mıydı, karanlık mıydı çevresi farkında değildi. Bir düş içindeymiş gibi boşlukta yaşıyor, kedinin zaman zaman güçlenen delice debelenişini, sonra gitgide boğuklaşan, zayıflayan, miyavlamalarını sonsuz bir zevkle izliyordu sade. Sonra birden debelenişler durdu, hırıltılar kesildi. Mutfağın içine korkutucu bir sessizlik hakim oldu. Soluk soluğaydı. Ter içinde kalmıştı. Yüreği hızlı hızlı çarpıyordu. Bir eliyle tavan süpürgesinin uzun sapını sıkı sıkı kavramıştı. Avucunun içi yanıyordu. Kulaklarında alışık olmadığı bir uğultu, bir vınlama vardı. Titreyen eliyle pijamasının cebinden mendilini çıkardı. Alnında biriken terleri sildi. Derin bir soluk aldı. Yavaşça yerinden doğruldu. Anlamsız gözlerle çevresine bakındı, yorulmuştu. Belli belirsiz bir pişmanlık duymaya başlamıştı içinde. Len ayak ucunda, artık kıpırdamadan öyle eğilmiş haliyle duruyordu. Cesaretsizce eğildi, çekine çekine leğeni kaldırdı baktı. Sırt üstü uzanmıştı hayvan taşların üstüne. Gözleri açıktı, yuvalarından fırlamış ve suçlayıcı bir kıpırtısızlıkla havaya dikilmişti. Kanlı köpükler vardı ağzında. Tüyleri çevreye saçılmıştı. Yerde taşların üstünde tırmık izleri. Pençeleri iri iri açılmış, bacakları gergin. İçi bulanır gibi oldu birden. Leğen elinden düştü ve tüylerini diken diken eden bir gürültü boşluğu sarstı. İşte o anda hiç beklemediği bir şey oldu. Kedinin bütün gövdesi titredi, sarsıldı, gerildi ve sanki bütün gövde ansızın havaya fırladı. O da aynı anda sol elinde tuttuğu süpürgenin sapını bütün gücüyle hayvanın başına indirdi. Acayip kof bir ses çıktı. Gövde belli belirsiz bir kez daha titredi, sonra büsbütün katıldı, kaldı. Bir kapı açıldı, kapandı. Bir takım sesler duyuldu aşağıdan. "Geldiler," diye mırıldandı korkuyla. "Görecekler, onu orada görecekler. Öğrenecekler onu öldürdüğümü." Gözlerini kapadı, bitkindi. Titriyordu hafif hafif. Bütün vücudu sırsıklam ter içindeydi. Yorganı boğazına kadar çekmiş. Üşüyordu. Ateşler içinde yanıyordu. Beyninin içinde bir kaynaşma, bir alabora hali vardı. Sayıklar gibi ne olduğunu bilmediği, anlamlarını hatırlamadığı bir takım dualar geçiyordu içinden. Ama kedi öylece havaya sıçradığı andaki haliyle gözlerinin önünden uzaklaşmıyordu bir türlü. Görecekler diye mırıldandı tekrar. Günah bu. Büyük günah. Nasıl öldürdüm onu? Nasıl bakıyordu? Nasıl yalvarıyordu bana? Tanrım, beni bağışla. Beni bağışla. Aşağıda telaşlı gidiş gelişler vardı. Kulaklarında çılgınca miyavlamalar, insan sesine benzeyen iniltiler, tehditler. Ne olacak şimdi? Sorarlarsa ne diyecek? Nasıl anlatacak cinayetini? Ben yapmadım diyebilse, suçu bir başkasının üstüne atabilse. Gerçi şeytandı o. Kedi kılığına girmiş bir cehennem zebanisiydi. Doğruydu. Bu bir ölüm kalım savaşıydı. Elbet savunacaktı kendini ama başkaları bilmezdi ki bunu. Ellerini yüzüne kapattı. Şeytan mıydı o gerçekten? Gerçekten şeytansa, şeytan öldürülemezdi. Ama ölmüştü işte. Öldürmüştü. Hem de nasıl? Ağır ağır, işkence ede ede. Acaba Tanrı görüyor muydu yukarıdan her şeyi? Onun nasıl büyük bir hırsla, nasıl derin bir kinle hayvanın üstüne atıldığını da görmüş müydü? Keşke gerçekten şeytanı öldürmüş olsa. O zaman iyi bir iş yapmış olur. Niçin olmasın dedi umutla. Oydu, şeytandı o. Gözümle görmedin mi biliyorum. Soluğumu tıkaya tıkaya beni öldürmek isteyen oydu. Günlerdir peşimi bırakmayan oydu. Az mı çektirdi bana? Beni az mı kıvrandırdı? Ama Tanrı acıdı halime, şeytanın yeniden kılık değiştirmesine vakit bırakmadan öylece karşıma çıkardı. Öldürdüm. Sustu birden. Gerçekle düşü birbirine karıştırdığını fark ediyordu henüz. Ama düşüncelerini bir türlü bir noktada toplayamıyor, onların birbiri peşine anlamsız zincirler halinde akıp gitmesini önleyemiyordu. O gece eskilerinden çok daha şiddetli olarak bastıran yeni bir sancı nöbetinden sonra düşüncelerindeki düzeni büsbütün yitirdi. Ne zaman uyanık, ne zaman düş içinde olduğunu kestiremiyordu. Düşleri karabasanlarla doluydu. Kediyi bir türlü çıkarıp atamıyordu kafasından. Durmadan onu öldürmekle işlediği büyük günahı düşünüyor, bu büyük günahın ağırlığı altında günden güne eziliyor, eliriyordu. Zihninin aydınlıkça olduğu sıralarda, öldürdüğü kedinin adi bir sokak kedisi olduğunu kabul ediyor, yaşadığı dünyada buna benzer cinayetlerin cezalandırılması gerekli bir suç sayılmadığını hatırlıyor, ferahlar gibi oluyordu. Sonradan gene kaygılar baş gösteriyor, Tanrı katında kendini savunmaya geçiyor, savunması ateşlendikçe kedinin niteliğini unutuyor, Tanrı ile şeytanın karşılıklı durumlarını ele almaya kalkışıyor, eski din efsanelerini incelemeye koyuluyor, yorgunluktan bitkin bir hale gelinceye kadar çırpınıyor, sonra sızmaya benzer bir dalgınlık içinde kendinden geçiyordu. Önemli olan kedi değildi artık, kedi bir canlıydı, Tanrı'nın bir yaratığıydı. Hakkı olmadığı halde bu canı almıştı ondan. Ölümü hak edecek bir suçu yoktu bu zavallı sokak kedisinin. Hırsızlık için girmiş olmalıydı mutfağa. En fazla bir kötek atıp koyuvermesi gerekti. Bunu böylece düşünebiliyordu sakin anlarında. Sonra onu bilerek öldürmediğini ileri sürerken aklı yeniden karışmaya başlıyordu. Bilerek öldürmemişti onu, doğruydu bu. Onu karşısında görünce düşlerinin korkunç yaratığıyla karşılaştığını sanmıştı. Kendinde değildi. Öldürmemesi gerekti elbette, iyi bir şey değildi yaptığı. Ama Tanrı da böyle küçük bir suç için onu cezalandırmamalıydı. Bütün ömrü boyunca değil bilerek böyle bir cinayet işlemek, bir karıncayı bile incitmemeye çalışan bir insan bilmeyerek işlediği böyle bir suç için cezalandırılırsa Tanrı'nın adaleti nerede kalır? Ama bakalım buna benzer olmasa da bundan daha ağır başka suçlar işlememiş miydi hayatı boyunca? Aklına geldikçe afakanlar basıyordu içine. Gençliğinde bir vakitler Tanrı tanımazın biri olduğunu nasıl da unutuyordu. Koyu bir sofuluk devresinden sonraydı. Tanrı çok önemli bir dileğini mi yerine getirmemişti acaba? Şimdi pek hatırında değil. Bir gün aynada suratının çirkinliğini seyrederken başlamıştı her şey. Peşine düştüğü bir kızın yüz vermeyişinden gücenerek isyan etmiş olabilirdi. Ancak çok ileri gittiğini, adeta Tanrı'ya meydan okuduğunu gayet iyi hatırlıyor. Neler söylememişti ki? Bir çeşit hınç alıştı bu yaratılışından. Tanrı'nın gücünü kıskandığı bile ileri sürülebilirdi. Bütün söyledikleri, yaptıkları bir bir geliyor şimdi aklına. Okulda, arkadaşlarının ortasında. Açıkça Tanrı'yı inkar etmiş. Eğer varsa göstersin kendisini, demişti. İşte 2 saat veriyorum ona. Varsa gelsin çarpsın beni. O 2 saat içinde sözüm ona Tanrı'yı kızdırmak, onu harekete geçirmek için yapmadığını bırakmamış, korku ve dehşet içindeki arkadaşlarıyla alay etmiş, 2 saat sonra başına hiçbir şey gelmeyişini, onun yokluğuna kanıt olarak göstermeye çalışmıştı. Gerçi o gece pişmanlıklar içinde, sabaha kadar Tanrı'dan özür dilemişti. Ama daha sonra biraz da gururlanarak arkadaşlarının yanında Tanrı tanımazlığını devam ettirmekten geri kalmamıştı. Bu muydu bütün sapıklığı? Sonra Brüksel'deyken bilmem hangi matmazele aptalca aşık olup memlekete dönmemek için Hristiyan olmayı bile aklından geçirmemiş miydi? Belki bu düşüncesinde samimi değildi. Bir arkadaşından bazı din derneklerinin Hristiyanlığı kabul eden başka dinden insanlara yardım ettiklerini, iş bulduklarını işitmişti. İnandığından değildi. Hatta için için papazları aldatacağını düşünerek gülüyordu bile. Din değiştirirse kendisine yardım edip etmeyeceklerini öğrenmek için bir gün güya bir arkadaşı adına St. Gudur Kilisesi'ne gitmiş, rahiple uzun uzun konuşmuştu. Yaşlı ve tecrübeli papaz aklından geçenleri anlamakta güçlük çekmemiş fakat buna çağ vurmamış, onunla ince ince alay etmekle yetinmişti. Bir bakıma dinsizlikle ilgisi yoktu bunun. Bir kez din değiştirmek fikrinde ciddi değildi. Öyle bile olsa Hristiyanlık da hak dini değil miydi? Öyle olmasına öyleydi ama dinle hiç ilişiği olmayan bir takım isteklerini gerçekleştirmek için geliştiği bu oyun değil Tanrı katında, insanlar arasında bile hoş karşılanacak cinsten değildi muhakkak. Belleğinin bir köşesinde öylesine özenle saklanmış, gizlenmiş bir sırdı ki bu, kendi kendine bile söylemekten çekine çekine gün gelmiş böyle bir olayın hiç geçmemiş olduğuna kendini inandırabileceğini sanmıştı. Ama hiç ummadığı bir sırada, durup dururken hatırlayıvermişti işte. Demek ki günahlarla sevapların bir deftere birer birer yazıldığı doğruydu. Günü gelince hesap vermesi de istenilecek elbet. O zaman nasıl bağışlatabilecek kendisini? Ne yüzle çıkacak Tanrı'nın önüne? Büyük bir günahkar sayılabileceği bugüne kadar aklına gelmemişti doğrusu. Bir takım suçlar olabileceğini kabul ediyor fakat bunları hiçbir zaman önemsemiyordu. Oysa şimdi gözünü kapayıp bütün geçmişini, çoğu bile bile yapılmış bütün o zındıkça, dinsizce hareketlerini, düşüncelerini hatırlarken öte dünyadaki geleceği hakkında işte iyimser olamıyordu. Şu anda bile için için boş yere üzüldüğünü, Tanrı'ymış, öte dünyaymış, sorgu sualmiş, cennet, cehennemmiş diye bir şey olmadığını geçirmiyor mu kafasından? Bağışlanabileceğine ne yüzde umut ediyor? Hiçbir zaman iyi bir inanç sahibi olmadığını biliyordu zaten. Daha çocukluğunda anasının ve babasının etkisiyle namazını kılıp orucunu tuttuğu günlerde bile bu inancın gereği kadar kuvvetli olmadığının farkındaydı. Aslında pek olan sayılabilecek fakat ona büyük günah olduğu telkin edilen bir takım içgüdüsel davranışlarına engel olamayışı yüzünden kendini ister istemez Tanrı'ya baş kaldıran bir insan durumuna düşürmüştü. Blue çağlarının buhranlı günlerinde yapılması yasak edilmiş bir takım el oyunlarını tekrarlamamak için Tanrı'nın adını anarak içtiği yeminleri tutmaması onu kötümserliğe sürüklüyor, inancının zayıflamasına sebep oluyordu. Daha sonra Avrupa'ya gidince kendini daha bağımsız hissetmişti. Gösteriş için bile olsa dine bağlılık törenlerine katılmıyor, Tanrı'yı ve peygamberlerini mümkün olduğu kadar aklına getirmemeye gayret ediyordu. Evlendikten sonra içindeki çarpışma oldukça dinmiş, araya giren geçim kaygıları onu gene Tanrı ile baş başa bırakmıştı. İlk karısının ölümünden önceki birkaç yıl içinde yeniden sofulaşmış, kendini bayağı dine vermişti. Ramazanları kaçırmıyor, kurbanını eksik etmiyor, namazını camilerde kılmaya özellikle dikkat ediyordu. Hatta bir ara Erenköy Camii'ne vaiz olmayı bile geçirmişti aklından. Fakat sonra karısının ölümüyle yeniden değişmişti her şey. Kendini cinsel içgüdülerine kapıp koyuvermişti. Sofuluktan ilk cayışı bu devrede yıkanmak zorunluluğunun ona ağır gelmesiyle başlamıştı. Gece vakti kalkıp su dökülmek zordu, yaşlı sayılırdı artık. Bu yüzden sık nezle oluyordu. Sonunda vazgeçti bu adetten. Namaz niyazda arkasından gitti. Bütün bunları aklından geçirirken pek yakında öleceğini, cezalandırılacağını düşünmüyor değildi. Ama kendi kendine günah çıkarırken gerçekten de samimiydi. Bir yandan Tanrı'nın her şeyi görüp aslını bildiğini, Tanrı'ya inanmanın namazla, oruçla, Kur'an okumakla, kurban kesmekle aynı şey olmadığını, Tanrı'nın kullarında aradığı niteliklerin aslında bambaşka şeyler olduğunu, kendisinin birçok kötü hareketleri olmakla birlikte esas itibariyle hiç de kötü bir insan sayılamayacağını, dolayısıyla Tanrı katında öyle büyük bir günahkar olarak karşılamayacağını ileri sürüyor, öte yandan Tanrı'yı çatık kaşlı, zalim, dediği dedik, söz anlamaz bir eski zaman hükümdarı gibi tasarlayarak cezasının çok şiddetli olabileceğini, cehennemin en dibine atılacağını, ateşler içinde kavrulacağını düşünüyor, dehşetinden tüyleri diken diken oluyordu. Belki en zayıf tarafı işlediği bir suçtan, bir kabahatten ötürü sorguya çekilip cezalandırmak kaygısıydı. Ömrü boyunca karakola gitmekten, davacı bile olsa yargıç karşısına çıkmaktan, şeytandan kaçar gibi kaçmıştı. Yalnız bu değildi. Bir devlet dairesinde, tapuda, nüfus memurluğunda, vergi dairesinde bir işi olsa bir gün öncesinden karnına ağrılar girerdi. Belli bir korkusu, bir çekindiği ya da kabuğuna çekilmiş biri olduğundan değildi bu. Yaratılışında vardı bu çekingenlik. Bu yüzden aile çevresi dışında az çok resmi sayılacak herhangi bir toplantıda her zaman sözün altında kalan o olmuş, daha sonra zararsız kimselerin yanındaki bütün atıp tutmalarına, taşı gediğine yerleştirme masallarına rağmen aslında kendinden biraz üst durumda olan herkesin Şamaroğlan'ı durumuna düşmekten kurtulamamıştı. Hayatının bir bakıma bir çeşit kendi kendine vunmalar, aldanmalar içinde geçen, içinde Hızır'ın bir hiçbir zaman yer almadığı, adi bir çocuk öyküsü olduğu düşünülebilirdi. Bu öykünün içinde zaman zaman gerçek acılar, gerçeğe benzer sevinçler, yenmeler ve yenilmeler yer almamış değildi. Ama bunlar onun kafasında şaşılacak bir çabuklukla biçim değiştirir, kendi işine gelen bambaşka anlamlar kazanıverirdi. Dalga geçen bir adamdı o. Hiçbir zaman gerçekler dünyasına inmek alçak gönüllülüğünü göstermemişti. Sonra iyi adamım deyip duruyordu ya, bunda da bir takım karanlık noktalar yok değildi. Dışarıda alamadığı hınçlarını evinde karısından ve çocuklarından çıkarmaya yeltenmiş değil miydi? Bu evin içinde basit sebepler yüzünden az mı gözyaşı dökülmüş, ölen ilk karısı bütün uysallığına rağmen az mı isyan etmişti ona? Hepsi bir tarafaydı ama şu kediyi öldürmesi, hem de ölüme bu kadar yakınken, hepsinden daha ağır bir suç gibi görünüyordu gözüne. Demek içinde bilmediği, bugüne kadar farkında olmadığı, böylesine zalim ve kan içici bir taraf vardı. Kediyi öldürürken duyduğu garip zevki içi ürpererek hatırlıyordu. Tesadüfler başka kötü durumlarla karşılaştırmış olsa adam da öldürebilirdi demek. Böylece zaman zaman korkulu, sıkıntılı düşüncelerle kıvranıyor, kabuslu düşlerin etkisi altında bunalıyor, eziliyordu. Bazen kendini günahkarların en büyüğü olarak görüyor, ateşli tövbe ve istiğfarlarla Tanrısının önünde yerlere kapanıyor. Bazen boş bir dalgınlık içinde, gözleri odanın bir köşesine çevrili, saatlerce konuşmadan, kımıldamadan oturuyordu. Kutsal Kur'an'ı daima baş ucundaki komodinin üstünde bulunduruyordu. Gece gündüz ansızın tutuveren sofulu ile vakitli vakitsiz, abdestli olup olmadığını aldırmaksızın namaz kılıyor, çok kez namazını yarıda bırakıp kitaba sarılıyor. Ya bir sancı nöbetinin, ya zihnini bulandıran bir uyuşukluğun bastırmasına kadar saatlerce okuyor, ateşli dualar ediyordu. Artık kediyi de günahlarını düşürmez olmuştu. Ölümünün yakın oluşunu bile unutmuş gibiydi. İyileşir iyileşmez evini barkını satıp Hicaz'a, haç ödevini yerine getirmeye gideceğini söylüyor, karısının evin içinde bile başörtüsü dolaşmamasını istiyor, oğlunu zındıklıkla suçlayarak beddualar ediyor, kıyametin yaklaştığını haber veriyor, bazen herkesi, bütün insanları Tanrı'ya yüz çevirdikleri için kötülüyor, tehditler savuruyor. Avazı çıktığı kadar haykırarak evi başına topluyordu. Böyle bir buhran sırasında odasındaki tablo tahtasını yırtıp atmış, sonra ansızın kendine gelir gibi olmuş, muşamba parçalarının karşısında sessiz sessiz ağlamıştı. Bütün direnmelerine, kovacağını söylemesine rağmen doktorun gelmesine engel olamadı. Karısıyla oğlunun korkularını haksız çıkarmak istermiş gibi gayet aklı başında uslu uslu konuştu doktorla. Şikayetlerini anlattı. Ağrılarını geçirmek için daha kuvvetli ilaçlar verilmesini istedi. Yalnız buhranlarından korkulu, karışık düşlerinden, zihnindeki bulanıklıktan hiç söz açmadı. Doktorun avutucu sözlerini, iyileşeceğine dair vaatlerine inanmış gibi dinledi. Dışarı çıktıktan sonra sofada karısı ve oğluyla uzun uzun konuşmasına karşı da ilgisiz kaldı. Doktorun geldiği akşamdan itibaren karısının yatağını yanına taşımasına da ses çıkarmadı. Bir daha da ne eline Kur'an aldı, ne namaz kıldı, ne de Tanrı'nın adını andı. Birbirini kovalayan aydınlıklar ve karanlıklar halinde geçip gidiyordu günler. Genellikle hemen hiç konuşmuyordu. Çevresiyle olan ilgisini birden kesmiş gibiydi. Oğlunun, karısının odaya girip çıkışlarını anlamsız gözlerle izliyordu. Arada sırada uğrayan doktorla da konuşmuyordu artık. Bir iğneci kız geldiği zaman biraz yüzü aydınlanır gibi oluyor, havadan sudan konuşmaya gayret ediyor. Biraz sonra morfin etkisini göstermeye başlayınca gene o esrarlı, durgun sessizliğine gömülüyordu. Dayanılmaz sancılarından bile şikayet etmez olmuştu. Kendi kendine kıvranıyor, inliyor. Beklenmedik bir dayanıklıkla erkekçe karşı koyuyordu kaderine. Ağzına zorla sokmazlarsa yemek yemek aklına bile gelmiyordu. Yediğini çok kere öğütemiyor, ya hemen çıkarıyor, ya mide ve gaz sancıları çekiyordu. Gerçi doktor, canın ne çekerse yiyebilirsin demişti. Ama canı bir şey istemiyordu ki. Midesi taş gibi ağırdı. Dışarı çıkabilmesi için sık sık lavman yapılması gerekiyordu. Karısının bütün bu hizmetleri sessiz sessiz, dikkat ve özenle yapışına karşılık bir teşekkür kelimesi bile çıkmıyordu dudaklarından. Gözleri, avurtları çökmüş. Göbeği iyice erimiş ve pörsmüş. Karısının kucağına alıp kolayca yerinden kaldırabileceği kadar elle tutulurcasına zayıflamıştı. Sancılarından değil de yatağının içini doldurduklarını iddia ettiği tahta kurularından, pirelerden ve karıncalardan şikayetçiydi. Günde birkaç kez yatağı, yorganı, çarşafları havalandırtıyor, alt üst ettiriyor, filiz sakmalarını istiyor, bir şey olmadığını söyledikleri zaman sinirleniyordu. Kırmızı, küçük sivilcelerle doluydu bütün vücudu. Kanatırcasına kaşıyordu her yanının tırnaklarıyla. Bazen kaşıntısı o kadar artıyordu ki eski buhranlarını hatırlatan bir öfke fırtınası içinde evi birbirine katıyordu. Sulu bir ilaç vermişti doktor. Onu sürdükleri zaman biraz rahatlar gibi oluyor. Tam sakin bir uykuya dalmak üzereyken bu kez de sancılar yakasını bırakmıyordu. İğnelerin etkisi de azalmıştı galiba. Sabah akşam iki iğne arasında kullanılmak üzere doktorun yeni verdiği uyuşturucu haplarda pek fayda etmiyordu. Terliyordu durmadan. Günde birkaç kere çamaşır değiştirdiği oluyordu. Sıcaklar da zorluyordu. Pencerenin kapının hep açık tutulmasını istiyor. Birdenbire hafızsız kalacağından, solunun tıkanıvereceğinden, boğularak öleceğinden korkuyordu. Ama bütün bunlara karşın çevresini rahatsız edici bir hasta sayılmazdı. Uykuyla geçiyordu çoğu zamanı. Sıcaktan ve kaşıntıdan şikayetçi olmadığı zamanlar varlığıyla yokluğuyla belirsizdi. Yatağından hemen hiç çıkmıyordu. Hali yoktu zaten. Bir iki adım attı mı dizleri kesiliyor, soluğu daralıyor. Titreye titreye bir sandalyenin üstüne dar atıyordu kendisini. Çokluk pencerenin kenarına koyduruyordu sandalyesini. Arkasını yastıklarla besliyorlardı. Öylece hep aynı noktaya bakarak oturuyordu. Bazen bahçede birbiriyle boğuşan, oynaşan kedilere takılırdı bakışları. O zaman yüzünde hüzünlü bir anlam belirir, hatta gözlerinden birkaç damla yaşın yuvarlandığı görülürdü. Neler düşünüyordu, neler geçiyordu aklından. Kopuk kopuk bir takım anılar, bir sonuca ulaşamayan bir takım düşünce kırıntıları. Çoğu da büsbütün hareketsiz, sonsuz bir boşluk. Zaman zaman ölümünün çok yaklaştığını hissediyor, telaşlanıyordu. Daha yapması gerekli birçok işleri olduğunu ileri sürüyordu. Çok önemli işlerdi bunlar ama bir türlü neler olduğunu hatırlayamıyordu. O zaman çocukça bir zavallılık içinde başını ellerinin arasına alır, gücü yettiği kadar sıkar, beyninin içindeki boşluğu, duygusuzluğu gidermeye çalışır. Çok kere bitkin ve çaresiz yatağına götürmeleri için karısına ya da oğluna seslenmek zorunda kalırdı. Ağustos'un sonuna doğru sancılar büsbütün arttı. İğnelerin, uyuşturucu hapların etkisi kalmamıştı. Ağrıların en şiddetli olduğu zamanlarda aklı daha bir başına gelmiş gibi oluyor, titiz ve heyecanlı durmadan onu sancıdan kurtaracağını umduğu bir şeylerin yapılmasını istiyordu. Yatağın içine zayıf hareketlerle çırpınıyor, inliyor. Kemikleşmiş, elleriyle çarşafları yırtmaya savaşıyordu. Bir deri bir kemik kalan yüzünün korkunç bir görünümü vardı. Şiş göz kapakları zayıflığın etkisiyle gözlerinin üstüne sarkmış, ufacık gözleri bu pörsük deri yığını altında adeta görünmez olmuştu.